Kıymetli dinleyenlerimiz, hepinize merhabalar. Yeni bir müzakereli meal programıyla daha karşınızdayız. Fatiha suresine başlamıştık. Fatiha suresiyle devam edeceğiz. Esat abi nasılsınız?
İyi olmaya çalışıyoruz abi. Çok şükür. Siz nasılsınız?
Elhamdülillah abi. Teşekkür ederiz. Biz de iyiyiz. Müsaadenizle ben bir kısa buraya kadar Fatiha ile ilgili neler söylediğimizin özetinden bahsetmek istiyorum. Esas olarak Kur'an-ı Kerim bütün geçmiş kütüb ve suhufu cami olduğu gibi Fatiha suresi de Kur'an-ı Kerim'i cami ve havidir diyebiliriz zannediyorum. Fatiha da Kur'an'ın bir özeti gibidir. Bu yüzden zaten Fatiha suresine Ümmül Kitap denilmiş. Biz eğer Kur'an-ı Kerim'in kelimelerinin üzerinde ciddi bir araştırma yapacak olursak, hassasiyetle, titizlikle bu araştırmayı yapacak olursak, bütün kelimelerin ciddi bir biçimde diğerleriyle bağlı olduğunu göreceğiz. Bütün Kur'an'da bu durum böyle olduğu gibi Fatiha'da da böyle. Fatiha'nın çok derin, çok geniş, ayrı ayrı hakikatleri anlattığından bahsetmiştik. Ama bununla birlikte şöyle de bir özelliği var. Sanki tek bir ayet gibi bir taraftan da. Yani böyle de bir özelliğinden bahsedebiliriz bu 7 ayet-i kerimenin. Üzerine ciltlerle tefsirlerin yazıldığından, bu tefsirlerin farklı farklı seviyelerinin, kademelerinin bulunduğundan bahsetmiştik daha önce de. Hatta Fatiha suresiyle ilgili yazılan bu tefsirlerden bir tanesinin hikayesinden de bahsetmiştik. Somuncu Baba'nın Molla Fenari ile yaşadığı bir hadiseden de bahsetmiştik. Akabinde Besmele dedik. Kainatın sırlı anahtarı olan Bismillahirrahmanirrahim'den bahsettik. Rahman ve Rahim isimlerini, Cenab-ı Hakk'ın ve sıfatlarını üzerinde durduk. Son programda da Elhamdülillahi Rabbil Alemin dedik. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a hastır dedik. Çünkü o Allah'tır. Allah ile hamd arasında da böyle sıkı bir münasebet vardır. Niye hamd Allah'a hastır? Çünkü o Rabbül Alemin'dir. İnsanı sadece kendi halinde bırakmıyor. Bir yandan da terbiye ediyor, kemalata ulaştırıyor ve insanı öyle bir keyfiyete ulaştırıyor ki orada melekler insanın önünde saf bağlıyorlar. İşte böyle insanı ahlak-ı aliye ile Kur'an'la terbiye eden bir Allah'a niçin hamd etmeyelim? Ona niye hamd olmasın? O alemlerin Rabbi ve hamd de ona hastır dedik. Çünkü o Rahmanur Rahim'dir. Er-Rahmanur Rahim'dir diyeceğiz. Bugün de buradan kaldığımız yerden devam etmiş olacağız. Evet abi. Er-Rahmanur Rahim.
Evet. Er-Rahmanur Rahim'de kaldık. Elhamdülillahi Rabbil Alemin'den sonra Er-Rahmanur Rahim diyoruz. Yani Besmele'deki Rahman ve Rahim isimlerini tekrar ediyoruz. Ve Allah bize tekrar ettiriyor. Bu tekrarda bazı hikmetler var denilebilir. Mesela hani hamdin alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsus olmasının bir nedeni de onun Rahman ve Rahim olmasıdır denilebilir yani. Ayetler arasındaki akış konu bütünlüğü açısından böyle devam ettirilmiştir diyebiliriz. Diğer yandan hani Cenab-ı Hak kendini tırnak içerisinde Allah olarak tanıttıktan sonra yine Rahman ve Rahim olarak nazara veriyor. Tanımamızı istiyor. Demek ki bu isimleri özellikle vurguluyor. Çünkü Rahman ve Rahim isimleri ve manaları ve hakikatleri ve hazineleri hani her iki dünyayı da yani dünya ve ahireti de tamamen kapsamış bir vaziyettedir. Hani eski kitaplarda Rahman dünyada bütün kullarına merhamet eden, rızıklarını veren vesaire. Rahim ise ahirette sadece müminlere merhamet edecek olan diye geçer ya malumunuz. Bu ayrım tamamen yanlış değil fakat biraz eksik denilebilir. Allah dünyada da ahirette de Rahmandır. Dünyada da ahirette de Rahim'dir. Yani Allah Teala'nın rahmetten, ondan Allah'tan, rahmetten başka hiçbir şey sudur olmamıştır yani. Burada küçük bir dipnot. Rahman ve Rahim, rahmet kökünden geliyor malumunuz. Merhamet etmek demek. Bu yani rahmet veya merhamet, ayrını umduğumuz birisine karşı bizde bir eğilim oluşturur. Yani ister muhtaç, mazlum, zayıf durumdaki birisi olsun, ister hani bir kuş, kedi, köpek veya insan yavrusu olsun, biz onlara şefkat ederiz değil mi? Bizde ilk canlanan duygu merhamet veya şefkattir yani. Bu duygunun en temelinde de onların hayrını düşünerek hareket etmek vardır yani. Bizler o varlıklara doğru çekiliriz yani. Aramızda bir çekim alanı oluşturulur ve bu çekim alanına gireriz. Onlara doğru çekiliriz. Burada temel maksat onların hayrına bir şeyler yapmaktır, yapmamızdır. İşte yaralıysa yarasını sarmamız. Ne bileyim karnı açsa doyurmamız, ihtiyacı varsa gidermemiz, hani kirpas içinde kalmışsa alıp yıkamamız, temizlememiz vesaire. İşte Allah Teala'nın kullarına merhameti veya rahmeti elbette bu kadar basit değildir tabii ama şu ortak nokta var. Allah Teala her durumda kullarının hayrını düşünmektedir ve onun her yaptığı ama her yaptığı kullarının hayrınadır. Ondan hayırdan başka bir şey çıkmaz, rahmetten başka bir şey de çıkmaz. Ancak hani rahmeti sırf yumuşak davranmak, sevecen olmak gibi böyle basit yüzeysel bir romantizm içinde de ele almamak lazım. Genel algı o şekilde çünkü. Burada Rahman ve Rahim'in bir ikileme olarak zikredilmesinde de böyle ince bir mana var. Burada hani Rahman ismi vahidi bir isim sayılmalı. Bütün kainatta ve hatta ahirette de geçerli olan, geçerli olacak kanunların sahibi olmasına delalet eder yani Cenab-ı Hakk'ın. Rahim ismi ise ehadi bir isim sayılmalı. Yani daha çok bireylere özgü veya merhamet ve şefkat özelliği ön plana çıkan veya hususi icraat sayılabilecek hususi tecellilerin kaynağı olarak sayılması lazım. Rahman isminin vahidi olması itibarıyla hani içine kanunları uygulamak da girer. Bu da kanunlara uymayan, isyan eden, zulmeden kullara Rahman olarak davranmadı denilemez yani. Çünkü bu manası da vardır. Gelelim Maliki Yevmiddin ayetine. Malik, yevm ve din kelimeleri var. Malik, önce bir tam karşılığı Maliki Yevmiddin, din gününün maliki veya meliki demek. Malik, mülk sahibi demek. Mülkün tek sahibi hatta. Bunu melik olarak okuyan kıraatlar da var. Karşılaşmışsınızdır. Hani Elhamdülillah Rabbil Alemine Rahman Rahim, Maliki Yevmiddin diye okuyanlar olduğu gibi Errahmanirrahim, Meliki Yevmiddin diye okuyanlar da var. İkisi de sahih kıraat bu arada. Maliki Yevmiddin değil de Meliki Yevmiddin diye okuyanlar da doğru okuyor yani. Melik kral demek, hükümdar demek. Din gününün kralı, hükümdarı diye de anlayabilirsiniz ancak sonuçta o da sahipliğe racidir. Yani mülk kavramı veya devlet olarak düşünüldüğünde melik devletin sahibi demek olur zaten. Sonuçta ortada bir sahiplik var. Yevm ise gün demek ama hani böyle bizim bildiğimiz güneşin batışıyla doğuşu veya doğuşuyla batışı arasındaki veyahut işte o 24 saatlik bir zaman dilimi değil tabii. Hani gün ola harman olar deriz veya işte gün bugündür filan denilir veya günü gelince hallederiz yaparız dediğimiz durumlardaki gün kavramı olarak anlamak lazım bunu. Din kavramı ise hani İslam, Yahudilik, Hristiyanlık, Budizm gibi sistematik dinler değil yani burada kastedilen. Buradaki din kelimesi hani yargılama, hesap manalarına da geliyor. Hatta ceza manasına geliyor esas olarak. Ceza bizde genellikle olumsuz manasıyla kullanılır ama yine malumunuz ceza karşılık demektir. Din günü dediğimiz zaman ise her şeyin karşılığının bulunacağı, karşılığının anılacağı gün anlaşılır. Yani hatta İnfitar suresinde bunun tarifi de yapılıyor yani. Ve mâ edrâke mâ yevmiddîn deniliyor orada. Yani din günü nedir bilir misin? Hatta tekrarlanarak soruluyor. İki sefer soruluyor. Çok önemli çünkü. Ardından da işte يَوْمَ لَا تَمْلُكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَ اِذَا لِلّٰهِ deniliyor. Yani o gün işte hiçbir kimse başkası için hiçbir şey yapamaz. O gün iş Allah'a kalmıştır yani. Kimsenin kimseye yardım etmeye gücünün yetmeyeceği bir gündür. O gün karar, hüküm, son söz Allah'a aittir deniliyor. Burada Kur'an'ın Kur'an'la tefsiri gibi bir şey söz konusu. Yani Kur'an'da bazı kelimelerin, kavramların veya ibarelerin, cümlelerin başka bir ayette, başka bağlamda tam doğru tanımları öyle herhangi bir şüpheye yer bırakmayacak şekilde veriliyor çok yerde. Kur'an'ın böyle bir özelliği de var. Yani evet o gün, din günü yani genç, yaşlı, kadın, erkek kim olursak olalım hepimizin başına gelecek olan bir gün yani o gün. Tabiri caizse hepimiz için en önemli duruşma günü yani büyük bir duruşma böyle dehşetli bir duruşma yaşayacağız yani. Kimse de bize haricen yardım edemeyecek. Sadece Allah ve biz varız. Yardım edebilecek olan da sadece ve sadece Allah'ın rahmeti, merhameti, ihsanı, lütfu, affediciliği, belki settariyeti yani günahları örtücülüğü, onun hıfzı, koruması vesaire. Allah hepimizin o günkü duruşmasını kolay eylesin yani hafif eylesin, rahat eylesin. Ayrıca her şeyin ortaya çıkacağı gün yani işte kim mazlum, kim zalim, kim iyi, kim kötü, kim haklı, kim haksız, kim hain, kim kahraman, kim suçlu, kim suçsuz. Akkara ne varsa ortaya döküleceği gün yani. Bir de meselenin metafizik boyutu da olduğu için yani insanın iş dünyası, niyetleri, eğilimleri yani varsa işten pazarlıkları veya samimiyeti, iyi veya kötü niyetleri de bu duruşmada yani dava dosyasında birer veri olarak ele alınacağı için belki birer delil olarak o dosyalara konulacağı için çok önemli. Diğer yandan kıyamet diyoruz ya hani kıyamet günü. Her şeyin ayağa kalktığı gün yani kıyam edeceği gün. Kıyam ayakta durmak, ayağa kalkmak demek. İnsan da o gün kıyam edecek yani. İnsanın ameli, hisleri, duyguları, ortaya koyduğu manalar, işte günahları ve sevapları, varsa hamdü senası veya küfrü, küfranı, şükrü, teşekkürü veya nankörlüğü. Bunların hepsi kıyam edecek yani ayağa kalkacak. Asıl manasına bürünecek. Yani işte her şeyin kıyam ettiği, ayağa kalktığı o gün Allah Teala da kendi saltanatıyla kıyam edecek. Ve bu kendisinin kıyam edeceğini ifade içinde Maliki Yevmiddin diyor. Yani halbuki o dünyanın da maliki değil mi? Yani sadece din gününün maliki değil. Ama niçin ahiretin maliki veya din gününün maliki demiş? Çünkü o gün herkes Rabbinin, malikinin, yaratıcısının, halikinin kim olduğunu arada hiçbir perde olmadan artık apaçık görecek yani. Tabiri caizse patronun kim olduğunu o gün anlayacağız yani. Onun için maliki yevmiddin denilmiş. Şimdi konu bütünlüğü açısından ele alırsak, Allah Teala bize baştan hitap etmeye başlamış. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ant alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur buyurmuş. Daha sonra o Rahman ve Rahim'dir demiş. Yani adeta alemlerin Rabbi seni yaratmıştır. Rab olması itibariyle alemlerin Rabbi olduğu için senin de Rabbindir. Yani senin de terbiye edicindir. Senin terbiye etmektedir. Ve işte sana verdiği irade, akıl, ruh, hissiyat gibi latifelerin gibi manevi donanımlarını kullanman için sana bir kullanım kılavuzu göndermiştir. İşte o kılavuzu göndermesi de onun rahmetindendir. Seni bu dünyaya imtihan için göndermiştir. Senin için bu dünyayı hani bir imtihan meydanı, bir okul haline getirmiştir tabiri caizse. Sen de o okulda okuyacaksın, okuyorsun işte. Kendini yetiştireceksin, cennete layık bir hale getireceksin. Yani sana dünyada bir ders verilmiştir ve o dersin sınavı elbette yapılacaktır yani. Asıl büyük sınav da işte o din gününde yapılacak olan sınavdır diye anlayabilirsiniz. Burada hani teknik detaylara daha fazla girmeden belki şunun üstünde durmak lazım. Mahşerdeki tabloları anlatan hadisler vardır ya, ahiret, hesap, kitap, terazi, sırat vesaire. Yani o mahşer tablolarını anlatan o hadislere, yani orada yaşanacaklarla ilgili Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerine bakmak lazım. Tabii bu hadislerin bazıları müteşabih, bazıları üzerinde ayrı açıklamalar gerektirebilir. Ancak en azından hani genel bir resme ulaşabilmek için o mahşer tablolarını okumak lazım. Bunun etkisi elbette kişiden kişiye değişebilir ama genel olarak insanın kalbini uyandırır. Yani bir kendine gelmesini sağlayabilir. Örneğin hani vardır ya, kimin üzerinde bir din kardeşinin namusu veya malıyla ilgili bir hak varsa, onun itibarı saygınlığıyla ilgili bir hak varsa, hani altın ve gümüşün bulunmayacağı, işe yaramayacağı gün gelmeden önce o kimseyle helalleşsin. Aksi halde hani kendisine salih amelleri varsa, yaptığı zulüm miktarınca onu sevaplarından alınır ve hak sahibine verilir. İşte iyilikleri yoksa bu sefer ne olacak? İşte zulmettiği kardeşinin günahlarından alınarak onun üzerine yükletilir. Hadisi var hani müflis, iflas eden. Yani bu hadisi duyup da bir insan herhalde yerinde rahat duramaz. Yani en azından bir muhasebeye girer. Geçmişini bir kontrol eder. İşte gıybetini ettiği, hakkını gasp ettiği, kırıcı konuştuğu, yalan söylediği birileri büyük ihtimalle vardır. Hani helalleşmeye yüzü yoksa da veya tazmin etmeye gücü yoksa da hani en azından hakkına girdiğini düşündüğü kişi veya kişiler için sadaka verir. Onlar için de istiğfar eder. Böylece hakkına girdiğimizi düşündüğümüz kimselerle hani oradaki yüzleştirmelerimiz belki daha hafif geçebilir yani. Veya işte Muaz bin Cebel'in rivayet ettiği o uzun hadis-i şerifte Muaz bin Cebel Efendimiz'e soruyor ya, konuştuklarımızdan dolayı hesaba mı çekileceğiz diye soruyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da böyle Muaz'ın dibine, dizine hafifçe vurarak şey diyor yani, Allah hayrını versin yani, insanları yüzüstü cehenneme sürükleyen dillerinin söylediğinden başka nedir ki? Demek ki bu dil mevzusu o din gününde başımıza bayağı bir iş açacak yani. Hani bunu bir de üstelik şey ayetiyle beraber düşünün. Hani insan hiçbir söz söylemez ki, ağzından hiçbir söz çıkmaz ki. Yanında, hemen yanı başında yani onu gözetleyen, dediklerini zapt eden bir melek hazır bulunmasın. Yani şimdi bu ayetle bu hadisi bir arada okuyunca bir insan en azından böyle bu konuşmalarına, sözlerine, belki hatta konuşma tarzına bir çekidüzen vermek isteyebilir. Düşünsene yani her konuştuğun kaydedilmiş, böyle tek tek deşifre edilmiş, önüne konulmuş. İnsan bir kendine gelme, bir kendini toparlama ihtiyacı hisseder yani ister istemez. Ya bu arada mesela hesabın nasıl olacağı, yani mesela bir günün 24 saatinin hepsinin mi böyle dakika dakika sorulacağı veya işte her hareketimizin ayrı ayrı sorulup sorulmayacağı meselesi var. Veya genel sorular mı sorulacak, ayrıntılı sorular mı sorulacak? Bununla ilgili de bir hadis-i şerif var hani malumunuz belki, veya bu konuda bir fikir verebilecek bir hadis var diyelim. Bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, kim hesaba çekilirse azaba uğramış olur buyuruyor yani. Çok böyle ilk bakışta anlaşılabilecek, en azından tam manasıyla doğru anlaşılabilecek bir ibare değil. Nitekim Hazreti Ayşe validemiz de detaylandırıyor. Diyor ki, peki ya Resulallah diyor, yani Allah Teala şöyle buyurmuyor mu? Hani o vakit kitabı sağ eline verilen kimse kolay bir hesap ile muhasebe olunur. Efendimiz de diyor ki, hani bu ayette bahsedilen husus arzdır. Yani arz etmektir. Kişiye amellerinin arz edilmesidir. Lakin kim inceden inceye hesaba çekilirse, onun hesabı detaylandırılırsa böyle, o helak olur buyuruyor yani. Çok gayet de sahih bir hadis. Hani demek ki hesabın kolay ve zor olması diye bir şey var. Sonra işte arz diye bir şey var. Bazı iyi amellerin kötü amelleri yok saydırması veyahut işte hesaba kitaba dahil ettirmemesi gibi şeyler de var. Başka hadislerin de işaretiyle. İşte inceden inceye sorulacak şeyler de var. İnsan mesela 60 sene yaşadı. Kaç gün eder işte 60 çarpı 365 desen 22 bin güne yakın. 21 bin 900 gün ediyor. İşte 500 binden fazla saat ediyor herhalde. Hani her günün her saatin hesabı ayrı ayrı sorulmaya başlanırsa işte o zaman helak olduk demektir diye anlayabiliriz. Yani bu da yine din gününün nasıl yaşanacağı hakkında bir fikir veriyor bize. İşte diğer yandan hesaplar tek tek mi olacak, gruplar halinde mi olacak? İşte her ikisinde olacağını anlayabiliyoruz. Mesela işte bir ayet-i kerime var ya İsra suresinde. Hani bütün insanları kendi imamlarıyla birlikte çağıracağımız günü hatırla diyor ya. Kendi önderleriyle diye çevirenler de var. Yani her milleti veya her grubu, her topluluğu imamlarıyla birlikte çağıracağız. İşte bu imamlarıyla ifadesi müfessirler peygamberleriyle diye tefsir edenler olmuş. Veyahut dinde önder edindikleri kimselerle diye tefsir edenler olmuş. Her ikisi de mümkündür. Veyahut işte tabi'in alimlerinden ve zahitlerinden yani Ebu Hazim diye birisi var. Kendi kendine onun şöyle bir muhasebesi var. Kendini muhasebeye çekerken kendi kendiyle konuşuyor. Aslında bize söylüyor bir yanıyla da. Diyor ki hani ey Ebu Hazim diyor yani kıyamet günü. Ey şu günahı işleyenler diye nida edilecek. Sen o günahı işleyenlerle beraber ayağa kalkacaksın. Mesela işte ey yalan söyleyenler. Kalkın. Yalan söyleyenler herkes kendini bilecek. Tek tek kalkacaklar yani. Veyahut işte ey harama bakanlar. Harama bakanlar tek tek kalkacak. Grup halinde hesaba çekilecek. Sonra işte tabi bunu Ebu Hazim için söylemiyorum. Kendimiz için. Sonra Ebu Hazim devam ediyor. Sonra başka bir günah için nida edilecek. Sen o zaman da ayağa kalkacaksın. Öyle zannediyorum ki ey Ebu Hazim sen her günah ehliyle birlikte tekrar tekrar ayağa kalkmak istiyorsun diyor. Yani bu kendi kişisel muhasebesinde söylediği bir şey. Kendi muhasebelerimiz adına bunu düşünebiliriz yani.
Siz böyle detaylı bahsederken ya da işte bu Mahkeme-i Kübra ile ilgili hadisleri falan gözden geçirirken mesela o hiçbir gölgenin bulunmadığı günde 7 zümre var. Bir gölgenin altında soluklanacak. Bu tarz hadisleri falan bakarken insan yani bu dünyada biz ahireti kazanmak için yaptığımız şeyleri sadece o din günü denilen günü güzel bir biçimde geçirebilmek için onun dehşetinden, sıkıntısından ya da orada kötü bir hale düşmekten kurtulmak için yapsak yeridir gibi hissediyorum. Bilmiyorum abartılı mı düşünüyorum ama yani bütün bu
hayır, çok yerinde.
Oruçlar vesaire sadece onun için yapılsa başka yani ebedi bir hayat olmasa oradaki sıkıntıdan, dertten, tasadan kurtulmak için bile yapılsa yeridir gibi bir düşünce geliyor içime.
Gayet yerinde bir düşünce abi. Böyle bir endişeyi keşke hayatımız boyunca sürekli taşıyabilsek ama işte insanın kalbi adı üstünde çok değişken bir şey ya. Evet. Efendimiz de bazen öyle bazen böyle diyor. Bunu unutabiliyoruz. Bu yüzden arada sırada bu hadislere şöyle bir göz atsak silkelenmemiz adına çok önemli bir işlev görür inşallah. Mesela işte bir hadiste geçiyor. Kıyamet gününde Kur'an ve dünyadaki işte hayatlarını ona göre yaşayan Kur'an ehli kimseler mahşer yerine getirilirler diyor. Bu sırada Kur'an'ın önünde hani Bakara ve Ali İmran sureleri vardır. Her ikisi de diyor kendilerini okuyanları müdafaa için birbiriyle yarışırlar diyor. Bakara ve Ali İmran surelerini okudunuz, anladınız, onlar üzerine tefekkür ettiniz, onlardaki hükümlerle, emir ve tavsiyelerle, o emir ve tavsiyelere göre davranışlarınızı düzenlemeye çalıştınız. Böyle %100 başarılı olmasanız bile. Demek ki ahirette bu iki sure, bakın Bakara ve Ali İmran suresi, demek ki tecessüm edecek. Belki bir cisimleşecek yani. Keyfiyetini bilmiyoruz bunun. Belki bir melek haline getirilecekler. Belki böyle bir ruh haline getirilecekler. Ve sizi korumak için böyle birbirleriyle yarışacaklar yani. Resmen yanınıza iki tane muhafız verilecek gibi bir durum yani. Bu oranın tablosunu düşününce böyle hiç de böyle az bir nimet değildir yani. Sadece bu iki sure için buyuruyor Efendimiz. Yani Müslim hadisi gayet de sahih bir hadis. Bir de bu hadisten yola çıkarak mesela değil mi? Hani hiç ummadığımız, beklemediğimiz anlarda gelebilecek sürpriz lütuflar da olacak yani. Mesela işte güneş tepeden vurdu. İyice böyle dilimiz damağımıza yapıştı. Oranın dehşeti nasıldır bilmiyoruz işte. Buraya göre değerlendiriyoruz. Hani çöl sıcakları, Adana sıcakları gibi düşünüyoruz ama oranın mahiyetini bilmiyoruz ama bildiğimiz şey çok dehşetli bir sıkıntının olacağı. İşte böyle en ihtiyacımızın olduğu anlarda böyle belki belki tecessüm ederek bizi kurtaracak sürpriz lütuflar olacak yani. Yani zaten bu hadislerin toplamından da bu çıkıyor. Yani insan dünyada yangından mal kurtarır gibi davranmalı, öyle yaşamalı yani. Ahiret adına bu dünya yangınından, dünya telaşesinden ne kurtarırsak kar yani.
Abi burada bu hani muhafızlardan bize gelip faydası olacak şeylerden bahsettiniz ya.
Evet.
Bir menkıbe geldi aklıma. Aslı var mı yok mu bilmiyorum ya da hadislerde falan geçen bir şey mi zannetmiyorum ama siz de söylerseniz. Bir insan hesaba çekiliyor işte bu ahiret gününde ama kendinden emin. Beş vakit namazını kılmış dünyada işte elinden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışmış ve duymuş yani beş vakit namazını düzgün bir biçimde kılan, ikame eden kişi işte cehenneme gitmez falan gibi. Ama hesabı görülüyor, defteri soldan veriliyor eline ve defteri eline soldan verildikten sonra yani bir endişe oluşuyor. Sonra muhafızlar geliyorlar, zebaniler diyelim artık, cehenneme götürmek için onu. Cehenneme doğru götürmeye başlıyorlar, oraya doğru. Cehennem çukurundan atacaklar artık. Ümidini iyice kestiği sırada bir anda arkasından biri geliyor, sırtından tutuyor. Sen kimsin diye soruna ben senin namazınım diyor. Ben seni bu kadar vakittir bekliyordum, niye geç kaldın? Neredeydin sen dediğinde de namazı sen de hep en son vakitte kılardın. Geç bırakırdın. Ben de seni en son anda geldim, kurtardım gibi bir cevap veriyor. Biz bilmiyorum ilkokulda, ortaokuldayken falan anlatılıyordu galiba. Böyle bir menkıbe vardı. Bu geldi aklıma siz bahsederken. Bunun
evet, evet.
Hadislerde falan geçen bir kaynağı var mı abi yoksa?
Abi şu anda tam hatırlayamadım. Fakat menkıbe olarak yani en azından böyle bir tablo olarak, bir hikaye olarak yani hikaye derken yalan anlamında söylemiyorum. Gerçekleşmiş veya gerçekleşmesi muhtemel olay olarak aklıma geldi. Fakat kaynağına ayrıca bakmak lazım. Bir, ikincisi mümkündür. Hani ahirette pek çok şeyin tecessüm edeceği. İşte mesela yalan söyleyenler şöyle dirilir. İşte faiz yiyenler böyle haşrolur. Veyahut işte berzahta veya kabir hayatında olsa gerek namaz, yani namazını düzgün kılanlar, tadil erkana riayet ederek huşu içinde kılanlar, namazla sebat edenler, yani kısacası namazı ikame edenler, artık kılıp geçiştirenler değil de namazı ikame ederek kılanların yanında böyle namaz, böyle çok eli yüzü düzgün, yakışıklı, böyle hoş sohbet bir arkadaş olarak ona refakat edeceğine dair de rivayetler var. Böyle tecessümler, cisimleşmeler çok, bunun aslı yoksa bile faslı vardır. Yani bir hakikati var. Doğru yani, en azından hakikat itibariyle doğru. Yani
evet,
hani o işte günlük hayatta en başta dikkat edilmesi gereken şey zaten namaz. Hani 24 saatin içinde o 5 vakit namaza ayırdığımız toplam 1 saat, belki 40 dakika büyük bir kar. Hani ne yapıp edip bu namaz işini halletmemiz lazım bizim. Hani hiç kılamayanlar en azından sabah ve ikindiyle başlasın denilebilir. Efendimiz böyle demiş çünkü. Hani bu konuda çok tembel olanlar, iradesini bir türlü toparlayamayanlar, çok dağınık olanlar, hani sünnetlerini kılmasın, sadece farzlarını kılsın. Günde 20 reket eder, 20 dakika eder ya. Yani bu da büyük bir kar. Hadi hani günlük hayatın içinde yine bir tartışmada sırf ahirette işime yarasın, Allah benden razı olsun da bari hesaplarımdan biri rahat geçsin diye düşünerek hani tartışma sırasında öfkesini yutuvermek, tartışmayı devam ettirmemek çok büyük bir kar. Hani ihtiyacı olan birisine tamamen atıyorum 100 lira vermeye niyetlenmişken bir 50 daha ilave edivermek çok büyük bir kar. Bir hurma tanesiyle bile olsa kendinizi ateşten koruyun diyor. İşte biri birinin gıybetini yaparken onu mümkünse susturmak, mümkün değilse uyarmak, yine olmuyorsa oradan kalkıp gitmek mesela büyük kar. Hani yalnız, garip, kimsesiz birisine hal hatır sormak. Ya ne bileyim, ihtiyacı olan birinin basit gibi görünen ihtiyaçlarını giderivermek. Mesela bir komşunuz yalnız yaşıyor, hasta, işlerini zor görüyor. Hani onun bulaşığını yıkayıvermek, evini temizleyivermek, ilacını alıvermek vesaire çok büyük kar. Yani nasıl derler? Bütün tuşlara basmak lazım abi yani o bölümü geçmek için. Az çok demeden yani. Evet. Büyük küçük demeden yapılabilen her şeyi yapmak lazım. Çünkü çok çok zor yani. Mesela ölüm anı atıyorum işte Allah vermesin kimseye de sabah vakti sizin evinize yapılan bir şafak operasyonundan daha dehşetli bir şey, daha az dehşetli bir şey değildir yani. Veyahut işte kabirde veya ahirette size sorulacak olan şey bir hakimin, savcının veya polisin size bir şeyler sormasından, sizi suçlar tarzda sormasından daha az dehşetli bir şey değildir yani. Gerçekten iş çok ciddi yani. Hazreti Ömer'e atfedilir veya tabiinden Esved bin Yezid'di, ona atfedilir. Hani çok ibadet eden, çok namaz kılan ve böyle sürekli ahiret endişesiyle yaşayan birisi, bir başka zahit birisi buna soruyor işte kendine niye bu kadar eziyet ediyorsun deyince arka arkaya diyor yani iş çok ciddi, iş çok ciddi diyor. Sizin bildiğiniz gibi değil gibi. Yani.
Hazreti Ömer'le
yani
Hazreti
Cenab-ı Hak
Abbas...
o günün korkusunu... Buyurun.
Hazreti Ömer ile Hazreti Abbas arasında geçen bir hadise de anlatılıyor. Şimdi hangisiydi tam onu hatırlayamadım ama Hazreti Abbas mı önce vefat ediyordu, Hazreti Ömer mi abi? Hatırlıyor musunuz siz? Her
Hazreti
ne?
Abbas olsa gerek ama
Hazreti,
çok önemli değil.
evet, manası daha önemli zaten dediğiniz gibi ama evet Hazreti Abbas diye hatırlıyorum ben de. Hazreti Abbas vefat ediyor. Hazreti Ömer ile Hazreti Abbas da çok iyi arkadaşlar. Birbirleriyle aralarında çok samimi bir münasebet var. Ve Hazreti Ömer, Hazreti Abbas'ı rüyasında görmek istiyor Hazreti Abbas'ın vefatından sonra. Ve bunun için niyetleniyor, yatıyor. Fakat bir türlü rüyasında görmüyor, göremiyor kendisini. Aradan 6 ay geçiyor. O 6 ay geçtikten sonra Hazreti Ömer Hazreti Abbas'ı rüyasında görüyor. Bugüne kadar diyor ben seni sürekli rüyamda görmek istedim. Sen neredeydin? Yani ben seni niçin göremedim diyor. Hesabı anca verebildim gibi bir cevap veriyor. Bu da
Evet.
o hesap gününün ya da o bahsi geçen hesabın. Burada gerçi Mahkeme-i Kübra'dan o din gününden bahsediyoruz ama benzer şeyler sonuçta. Kabirde de bir hesap var. Ne kadar ciddi olduğunu anlatan güzel bir hadise olsa gerek.
Evet, yani o dehşet zannedersem herkese az çok yaşatılacak. Muaz bin Cebel'di ve pardon Dat bin Muaz mıydı? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çok sevdiği bir sahabesini kendi elleriyle galiba defnettikten sonra bir süre durduktan sonra diyor ki Subhanallah diyor, yani kabir Muaz'ı da sıkarsa yani o belli derecede bir dehşet herkese yaşatılacak anladığım kadarıyla, belki peygamberler hariç. Bu yüzden yani biraz telaşlanmakta fayda var. Yani o en azından bazı üzerine ölü toprağı serpilmiş hislerimizin canlanması, kıpırdanması adına mümkünse biraz telaşlanmakta fayda var. Çünkü o gün çok hızlı bir şekilde geliyor yani. Hepimizin başına gelecek. Anne babalarımızın başına geldiği gibi bizim başımıza da gelecek. Çoluk çocuğumuzun başına da diyeyim, bizden sonra inşallah Allah sıralı ölüm versin herkese. Onların başına da gelecek. Yani Cenab-ı Hak o günün korkusunu, endişesini içimize yerleştirsin. Dünya işlerine dalıp gittiğimiz anlarda o günü hatırlatsın inşallah. Tabii bunu şeyle değil, hani kazayla, belayla, musibetlerle değil de hani aklımıza getirsin böyle lütfuyla. O manada diyorum. Yoksa hani insan dünyaya dalıp gider de bir gün arabasıyla giderken bir kediye köpeğe çarpar mesela, o kedi köpek ölür, araba hafif bir hasar alır. O insan ister istemez korkar eder, belki vicdan azabı çeker, hani ölüm aklına gelir, ahiret aklına gelir. Veya işte hastalanınca veya yakınlarından birinin başına bir iş gelince de ahiret sorgusu hal aklına gelir. Yani Allah'tan her zaman afiyet isteriz. Cenab-ı Hak o günleri, mahşer günlerini inşallah böyle sürüden ayrılan koyunları taş atarak geriye döndürmeye çalışan çoban gibi değil de inşallah böyle başımıza taş atmadan, böyle bir şefkat tokadı vurmadan o günleri aklımıza getirsin inşallah. Hani belki de böylece o iki emniyeti ve iki korkuyu bir arada vermem hadisi var ya. O korkuyu bu dünyada yaşamak lazım çünkü o korku olmadan insan hakikaten gaflete dalıp gidiyor yani. Yani dünyada ahiret adına korkmayan adam, kendi akıbetinden endişe etmeyen adam herhalde akıbeti pek de hayırlı olmayacaktır.
Bizim
Her
oğlan
tercih ya... Buyurun.
dinozorları çok seviyor abi. Böyle acayip bir dinozor fanatiği. Biz de işte geçtiğimiz günlerde de doğum günüydü. Dinozorlarla alakalı işte böyle birkaç farklı hediye aldık. Orada dinozor araştırması diye bir kitap da vardı. Onu okuyoruz beraber. Diyor ki işte şu dinozor türü diyor 35 milyon ile 40 milyon sene önce yaşamışlar. O aralıkta o zaman diliminde yaşamışlardır diyor. Yanında yazıyor. İşte şu tür 25 milyon ile 30 milyon sene önce yaşamıştır diyor. İnsan şöyle bir düşündüğü zaman ya şimdi bunlar yaşadılar sonra yeryüzünden silinip gittiler ama bir dinozor türünün yaşadığı 5 milyon seneden bahsediliyor. Biz yani insanlığın ömrüne baktığımızda yani herhalde 20 bin yıldan falan bahsediliyordu herhalde en son yanlış hatırlamıyorsam ya da yanlış hatırlıyor olsam bile bu bahsettiğim rakama göre çok farklı bir rakam değil yani.
Evet.
Söz konusu miktar. Bütün insanlığın ömrü o da yani bir insanın ömrü değil. Böyle bakınca bu hani az önce dediniz ya o gün çok yakın koşarak geliyor diye. Yani o güne artık 100 sene bile olsa yani Allah ömür verecek olsa da 100 sene daha yaşayacak olsak bile o gün çok yakın ve hemen gelmiş olacak. Dünyada kapsadığı zaman, dünya tarihinde kapsadığı zaman çok küçücük, çok ufacık bir zaman. Ve insan bir manada bu dünyanın esasının öbür tarafı kazanabilmek olduğunu daha iyi anlamış oluyor. İnsana farklı bir pencere sunmuş oluyor diye
Evet.
hatırıma geldi. Onu ifade etmek istedim.
Evet, aynen öyle. Allah razı olsun. Bir de o zamanların bireysel olarak bizi ilgilendiren bir tarafı yok dikkat ettiyseniz. Yani hani Rasettin Hoca'ya mı soruyorlar? Neydi o, bir şey vardı ya, kıyamet ne zaman kopacak, işte şu zamanı o daha çok varmış, işte sen kendi kıyametine bak, sen öldüğünde
Evet.
senin kıyametin kopar deniliyor ya,
Evet.
öyle yani o noktada işte dünyanın ömrü şu kadar, kıyamet şu tarihte kopacak, işte daha o daha çok zaman var, biz kabirde ne yapacağız gibi düşüncelere girmemek lazım çünkü ölümle birlikte ruhun bedeni terk etmesiyle birlikte tamamen farklı bir boyut başlamış oluyor. Yani orada zaman da, mekan da, artık cisim de, hareket de çok farklı bir mahiyet almaya başlıyor. Yani bu dünyadaki gibi bir zamanın geçeceğini düşünmek de yanlış. Hani zaman tanımı nedir? İşte bir cismin iki nokta arasındaki hareketi midir, nedir? Orada hareket bile çok farklı bir mahiyette olacaktır yani.
O dünya zaman abi biz de Cenab-ı Allah'tan bu din gününün dehşetinden bizleri korumasını dileyerek programı bu haftalık nihayete erdirmiş olalım. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun.
Eyvallah abi.